أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Temel Eğitim 1. sınıfın derslerinden olan İslam kitabının son dersine geldik. Şehadeti daha evvel anlattık. Namaz konusuna gelmiştik. Namaz, zekat, oruç, hac hepsini anlatamayacağız. Çünkü uzun uzun anlatılmış kitapta. Biz daha çok namaz üzerinde durup belki zekata da bir giriş yapacağız. Oruçla ilgili, oruçla, zekatla ve hacla ilgili daha evvel yapmış olduğumuz ders veya konferanslar var. Mesela hacla ilgili hem konferans var hem de İlmihal dersinde hacı anlatmıştım. Zekatla ilgili de yine İlmihal dersinde zekatı anlatmıştım. Oruçla ilgili de Ramazan ayında yapmış olduğumuz oruca dönük konuşmalar var. Onlara da bakabilirsiniz. Namazla ilgili daha çok konuşacağız bu dersimizde. Namaz dinin direğidir. Efendimizin de ifade ettiği gibi. Bir çadır düşünün. Çadırın orta direği neyse namazda odur. Dinin temeli imandır. Orta direği de namazıdır. İman olmadan namaz kabul olmaz. Namaz olmadan da diğer ibadetler tam olmaz. Namazını kılmayan insan diğer ibadetlerde de gevşeklik gösterir. Ya hiç yapmaz, ya yapsa da eksik yapar. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de bu dört önemli ibadetin içerisinde en fazla namazdan bahsedilir. Ve Mekke'de ilk emredilen de namazdır. Bu dört büyük ibadetin içerisinde en önce farz edilmiş olan namazdır. Müslümanlar önce gece namazı ya da teheccüd namazı ile terbiye edildiler. Müzzemmil suresinde Ya eyyuhel müzzemmil kumil leyle illa kalile ayetiyle Allah-u Teala Müslümanlara teheccüd namazını emretti. İlk Müslümanlar bir sene kadar teheccüd namazı kılmakla emrolundular. Büyük bir ekseriyeti bu şekilde bu vazifeyi yerine getirdi. Ey örtüye bürünen, ya eyyuhel müzzemmil, üzerine örtü alan, örtü tarafından sarılan peygamberim, ya da yük yüklenmiş olan müzzemmil, yük yüklenmiş olan, kendisine peygamberlik yükü verilmiş, bir ümmetin yükünü taşıyan peygamberim, kumilleyle, geceleyin kalk, İlla kalile, gecenin az bir kısmı dışında kalk. Nısfehu, gecenin yarısı kadar. Evin kusminh, ya da ondan biraz eksilt. Evzid aleyh, ya da onun üzerine biraz ilave yap. Yani gecenin yarısı, ya biraz azı veya biraz daha çoğu. Yani dörtte ikisi, dörtte biri veya dörtte üçü kadar geceleyin kalk namaz kıl. Ve reddilil Kur'an'ı tertiyle, Kur'an'ı tane tane ağır ağır oku, yani namaz kılmak suretiyle Kur'an'ı oku. Namazda Kur'an okunduğu için Kur'an-ı Kerim Kur'an oku buyuruyor, ama asıl kastettiği şey namazdır. Namazdaki en önemli rükünlerden birisi kıraat olduğu için kıraatı söylüyor, Kur'an oku diyor. ama aslında tamamını kastediyor. Cüz söyleniyor, kül kastediliyor, tamamı kastediliyor yani. Yani namazın farzlarından en önemlilerinden birisi tabii kıraattır. Namazda okumak, Fatiha ya da Zamm-ı Sure'nin okunması. Onu söylüyor, önemli bir farz olduğu için, namazın önemli bir kısmı kıraattan oluştuğu için ve Kur'an'a dikkat çekmek için namazdan bir maksadın da Kur'an okumak ve Kur'an'ı düşünmek ve tane tane okumak olduğunu anlatmak için Kur'an'ı tecvid kurallarına göre tane tane oku buyuruyor. Bu şekilde ilk Müslümanlar terbiye edildiler. Bir sene sonra bu hüküm kaldırıldı. Ve daha sonrasında işte bazı rivayetler sabah ve akşam olmak üzere iki namazı ilk Müslümanların kıldığına dair bilgi veriyor. Bazı rivayetlerde böyle bilgiler var. Ancak tabii beş vakit namaz ne zaman farz olmuştur? İsra olayı, Miraç olayından sonra Peygamberimiz beş vakit namaz kılmaya başlamıştır ve bunu emretmiştir. Bu olay ne zaman oldu? Peygamberimize peygamberlik verildikten 11 sene ya da 11,5 sene sonra. Demek ki o zamana kadar Müslümanlar beş vakit namaz kılmıyorlardı. Bir bakıma namaza hazırlık mahiyetinde teheccüd namazı ya da işte günde iki defa namaz, sabah ve akşam olmak üzere namaz kılıyorlardı. Sonra beş vakit namaza çıkartıldı. Kademe kademe yükseltildi yani. Zekat o zaman henüz farz kılınmamıştı. Oruç farz kılınmamıştı. Hac farz kılınmamıştı. Faiz haram değildi. İçki haram kılınmamıştı. Kumar haram kılınmamıştı. Domuz eti gibi bazı etler henüz haram kılınmamıştı. Yani bir takım şeyler, haramlar henüz haram değildi. Farzlar da henüz farz değildi. Ama namaz farzdı. Yani ilk Müslümanlar namaz kıldılar, oruç tutmadılarsa da, zekat vermedilerse de, hac yapmadılarsa da ama namaz kıldılar. Çünkü namaz dinin direğidir ve insanı en güzel terbiye eden ibadetlerdendir. Ve namaz kulun Rabbine yaklaşmasıdır. Kulun Rabbinden randevu almasıdır tabiri caizse. Allah Azze ve Celle kuluna günde beş defa randevu vermektedir. Biz bir insan olduğumuz halde gücümüz yetmeyeceği için, vaktimiz yetmeyeceği için bir insana günde beş defa değil, her gün bir defa bile randevu veremeyiz. Ama Allah, kainatın padişahı, günde beş defa kullarına randevu vermektedir. Benim huzuruma çıkabilirsiniz demektedir. Çünkü Allah bütün hepsini aynı anda görebilmektedir. Hepsinin ibadetini aynı anda kabul edebilmektedir. Hepsini aynı anda işitebilmektedir. Onun için zaman söz konusu değildir. Ve kullarına böyle bir şerefi vermektedir. Namaz kulun miracıdır. Miraç ne demek? Merdiven demek. Efendimizin miraca çıkması, yani merdivenden yükselmesi. Yani manevi bir merdiven tabii ki. İşte namaz kulun miracıdır dendiği zaman kastedilen şey, ya nasıl ki Peygamberimiz Cebrail aleyhisselamla birlikte yükseldi ve namaz kendisine emredildi. Miraç'ta beş vakit namaz emredildi. Bu ümmete verilen hediye namaz oldu. Evet, önceki ümmetlere de namaz emredilmişti. Nasıl ki oruç tüm ümmetlere emredilmişse namaz da öyle. Bazı rivayetlerden bunları öğreniyoruz. Ancak belki şekli, rekatları, miktarı belki farklıydı. Bilemiyoruz. O mevzuda elimizde bir bilgi yok. Ama namaz bütün ümmetlerde de vardı. Buna dair başka peygamberlerin kıssalarında bilgilere rastlıyoruz. Demek ki namaz bütün insanlara gerekli görülmüştür, oruç gibi. Bu ibadetler insanı hem medeni yapar hem de insanı cihada hazırlar. Bütün ibadetler insanı medeni yapmak içindir ve insanı cihada hazırlamak içindir. Farzlar olmadan, haramlar olmadan insan nasıl medeni olabilir ki? Yani mesela bir okulun iyi bir talebesi olmak neyle mümkün olur? Okulda bir takım şeyler şarttır. Mesela ders çalışmak, mesela kurallara uymak. Bir takım şeyler şarttır, yapmak zorundasın. Bir takım şeyler de yapmamak zorundasın. Mesela ortalığı pis etmemek, camları kırmamak, mesela kavga etmemek, hocalara saygısızlık yapmamak gibi bir takım şeyler böyle emredilir, bir takım şeyler de yasaklanır. Böylece talebe medenileşir. Hiçbir kural olmasa, ne yapması gerekenler var, ne de yapmaması gerekenler. Yani ne farzlar var, ne haramlar var. Bu durumda iyi olanla kötü olan nasıl ayrılacak? Bu durumda medeni olanla olmayan nasıl ayrılacak? İnsan nasıl medeni olacak? Bir takım şeyleri, yapması gereken şeyleri mesela bir insan yapmadığı zaman sen ne medeniyetsiz insansın derler mesela. Yani yapman gereken şunları yapmalısın. Mesela insan diyelim ki kendi ailesine bakması lazım. Mesela bakmıyorsa, serseri bir hayat yaşıyorsa mesela kimse bu insana medeni demez, çünkü vazifelerini yapmamaktadır. Demek ki bir takım vazifeler olmalı, bir takım da yasaklar olmalı. Bunlara uydukça insan medenileşir. İşte dinde bir takım şeylerin farziyeti, bir takım şeylerin de haram olması kişiyi insan yapmak, adam etmek, medeni etmek içindir. Ve aynı zamanda cihada hazırlamak içindir dedim. Çünkü cihatta disiplin lazım. Allah yolunda bir takım faaliyetler yapmak. Bunlar tabii ki disiplinli olur. Disiplinsiz insan nasıl faaliyet yapabilir ki? Cihat dendiği zaman akla silahlı cihat değil, Peygamberimizin yapmış olduğu tüm cihat şekilleri gelmeli. Bir çeşit cihat gelmemeli. Türkiye'de silahlı olmayan cihat şekillerine cihat denmiyor, faaliyet deniyor, hizmet deniyor, başka kelimeler kullanılıyor. Bu yüzden belki bu kelimeleri seçenler, bizden çok önce yaşamış büyüklerimiz, belki o zamanın şartlarında cihat kelimesini kullanamadılar. Belki bunu uygun görmediler siyasi açıdan. Fakat bu böyle yayıldı. Belki o zaman için o uygundu. Belki cihat yerine hizmet demek uygundu. Faaliyet demek belki uygundu. Ama bu Kur'an'ın kullandığı bir kelime olduğu için bu kelimeyi tamamen unutmamak icap eder. Çünkü bu Kur'an'ın kelimesidir. Bir insanın uydurduğu bir kelime değildir. Ve hem o açıdan bu kelimeyi muhafaza etmek lazım, hem de İslami hizmetler ve faaliyetler cihat olarak görülmeyince, çünkü böyle isimlendirilmedi. Bunlar hizmet diye isimlendirildi hep. cihat olarak görülmeyince bu sefer cihadı başka yerlerde arayanlar çoğalmaya başladı. Yani cihat etmek istiyorsa onların ifadesiyle cihat bölgeleri denilen yerlere gitmesi lazımmış. Yani burada cihat yokmuş, orada cihat varmış. Afganistan'a gitmese cihat olmazmış. Çeçenistan'a gitmese cihat olmazmış. Suriye'ye gitmese cihat olmazmış. Yani buradaki cihat değilmiş. Yani bu garip bir mantık. Bu aslında yılların birikimidir. Yıllarca, belki 50-60 yıldır hep hizmet kelimesi kullanıldı. Şimdi gençler böyle yetişti. O zaman buna hizmet diyor. Buradaki yapılanlara hizmet diyor. Oradakine cihat diyor. Böyle olunca buradakini cihat görmüyor. O zaman cihat yapmak isteyen oraya gitmesi gerekirmiş gibi bir anlayış ortaya çıktı. Halbuki burada Allah rızası için yapılan faaliyetler, yeni bir nesil meydana getirmek, küfrü zayıflatmak, İslam'ı hakim kılmak, maksatlı bütün faaliyetler cihat kapsamındadır. Biz bunları eğer cihat olarak görmezsek, o zaman Peygamberimizin cihadı olarak sadece birkaç haftayı görmek lazım. Peygamberimizin 23 yıllık peygamberlik hayatında silahlı cihat, yani savaş, kıtal yani. Yani Kur'an-ı Kerim silahlı olana kıtal der. Şimdi Arapça bilmeyenler hepsine cihat diyor. Yani Kur'an'da silahlı olana kıtal deniyor. Allah Resulü'nün yapmış olduğu bütün faaliyetler cihattır. Ama savaşlar kıtaldır. Kur'an-ı Kerim iki ayrı kelime kullanıyor. Bizde böyle bir yanlış anlama var. Yani silahlı olana cihat deniyor. Elbette o da cihattır. Ancak diğerleri de cihattır. Yeni bir nesil meydana getirmek, İslam'ın medeniyetini yeniden yeryüzünde hakim kılmak, bu amaçla yapılan tüm faaliyetler cihattır. Kıtal olmasa bile cihattır. Eğer biz bunları cihat olarak görmezsek, o zaman Peygamberimizin 23 yıllık peygamberlik hayatında yapmış olduğu cihat birkaç haftayı geçmez. Bedir Savaşı birkaç saattir. Uhud Savaşı da öyledir. Hendek Savaşı da birkaç haftalık ya da bir iki haftalık bir gayretten ibarettir. Efendime söyleyeyim, diğerleri de buna benzerdir. Yani hepsini toplasan birkaç haftalık bir faaliyettir. O zaman Peygamberimiz 23 yıl cihat yapmadı da birkaç, yani hafta mı cihat yaptı? Yani 23 gün mesela, 23 sene değil de 23 gün ya da işte 23 hafta, neyse. Yani bu kadarcık mı yani hayatında cihat? Onun tüm hayatı cihattır. Mekke'de kılıcı eline almamıştır, sabretmiştir, mücadele etmiştir, anlatmıştır, öğüt vermiştir, dik durmuştur, eğilmemiştir, taviz vermemiştir. Bunların hepsi cihattır. 13 yıllık Mekke'deki hayatını, sonra Medine'deki 1,5 yıllık Bedir zaferine kadar olan hayatını, yani aşağı yukarı 14,5 yıl eline kılıç almış değil. Yani bunları cihat saymayacağız. Peki o zaman ne sayacağız bunları? İşte her bir ibadet dedik, insanı cihada hazırlar. Yani illaki silahlı cihat değil, kıtal değil, silahsız olan cihat, Allah Resulü'nün Mekke'de yapmış olduğu gibi, ona da hazırlık lazımdır. Ve Mekke'de biz namazın farz olduğunu görüyoruz. Mekke'de kıtal yoktur, cihat vardır, silahsız cihat vardır. Demek ki silahsız cihat içinde namaz emredilmiştir, farz kılınmıştır. Yani sadece silahlı cihat olan yerlerde değil, ya da sadece silahlı cihat emredilince değil, yani silahsız cihat içinde yine namaz lazımdır. Namaz bir benzindir. Benzin almak lazımdır. Namazda insan Allah'ı hatırlar, Allah ile irtibata geçer. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır buyurmuş Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Çünkü insan Rabbine ne kadar tevazu gösterirse, ki insanın alnını yere koyması gösterebileceği en yüksek tevazudur. O yüzden kul orada Rabbine yakın olmuş oluyor. Ne kadar tevazu gösterirse, ya ne kadar kendinin bir hiç olduğunu itiraf ederse, Allah'ın önünde secdeye kapanmak budur. Yani ben bir hiçim ya Rabbi, sensin beni yaratan, her şeyim sana ait ve ben sana itaat ederim demektir. Ne kadar çok insan bunu itiraf ederse, bunu haliyle, hareketleriyle ortaya koyarsa, insan o kadar Rabbine yaklaşmış olur. Bunun tersi de tabii var. İnsan ne kadar az secde ederse ya da secde etmezse o kadar Rabbinden uzaklaşmış olur. Yani kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Çünkü hiçliğini ortaya koyduğu andır. En şerefli yeri alnını, burnunu Allah'ın huzurunda yere koymaktadır. O yüzden Allah'a yaklaşmaktadır. Ve ne kadar bu ibadetten uzak olursa, o kadar da dolayısıyla Allah'tan uzaklaşacaktır. Namazda insan Allah'ı hatırlar, elhamdülillahi rabbil alemin der, Allah'ı hatırlar, alemlerin Rabbi olan bir Allah olduğunu hatırlar. Alemlerin Rabbidir. Sadece senin değil, tüm alemlerin Rabbidir. Onun yüceliğini idrak eder. Alemlerin Rabbi ne demek yani? Yani Allah'ın yüceliğini idrak etmek namazsız olmaz. Yani bir insan Allah'ın yüceliğini idrak etse zaten namaz kılmamazlık yapamaz. Bir insan namaz kılmıyorsa Allah'ın yüceliğini idrak edememiş demektir. Kainata da bakmamış demektir. Alemlere bakmayan Allah'ı da anlayamaz, onun yüceliğini de anlayamaz. Alemlere bakacak ki bu alemlerin Rabbinin yüceliğini anlayabilecek. Yani hakkıyla namaz kılabilmek aslında bununla mümkündür. Ne kadar çok kainat kitabını okursa, kainat kitabını ne kadar iyi okursa o kadar Allah'ın yüceliğini anlar ve namaz kılmasının gerekliliğini anlar. Hatta Allah emretmeseydi bile gene namaz kılardı. Mesela peygamberimize Allah Azze ve Celle emretmemişti peygamber olmadan evvel. Ama o bakıyordu kainata ve kendince Allah'a ibadet ediyordu. Yani peygamber değildi, kitap da bilmezdi. Önceki peygamberin getirdiği ortada yoktu. Tamamen putperest bir toplumdaydı. Allah'ı biliyorlardı ama namaz bilmiyorlardı. Peygamberimiz onların çocuğu olmasına rağmen kainata baka baka bu Allah'a secde etmesi gerektiğini anlıyordu, tefekkür ediyordu, ibadet ediyordu Hira Dağı'nda. Yani Allah'ın yüceliğini anlayan farz olmasa da onun önünde eğilir, çünkü Allah, Allah olduğu için layıktır. Hem yaratıcımız olduğu için, hem rızkımızı veren olduğu için, hem sonsuz ilim sahibi, sonsuz kudret sahibi olduğu için Allah hamd edilmeye layıktır. Emretmeseydi bile insan yine onun önünde eğilmelidir. Anamızın, babamızın önünde eğiliyoruz, elini öpüyoruz. Hocamızın elini öpüyoruz. Amcamızın, dayımızın elini öpüyoruz. Bunlar bize emretmemişler. İlla da elimi öpeceksin dememişler. Ama Saygı bunu gerektirir diyoruz. Bizde hakları var diyoruz vesaire. Hatta bazen hakkı olmasa bile, mesela dayımızın bize ne hakkı olacak yani? Belki yüzünü de görmemişiz. Öyle dayılar var ki belki yüzünü de görmemişiz. Hiç zerre kadar da bir hakkı da belki üzerimizde de yok. Ama yine de büyüğümüzdür diyoruz. Annemizin kardeşidir diyoruz. Elini öpüyoruz. Annemizin hatırına aslında olmuş oluyor. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin önünde eğilmemek ne demek yani? Amcanın, dayının, annenin, hocanın önünde eğiliyorsun. Nasıl olur da Rabbinin önünde eğilmesin? Namaz kulun kulluğunu kabul etmesidir. Kulun kulluğunu itiraf etmesidir. Kulluğunu göstermesidir. Ben senin kulluğunu kabul ediyorum ey Rabbim demesidir. İnsanın daima Allah'ı hatırlamaya ihtiyacı var. Namaz insana sürekli olarak Allah'ı hatırlatır. Hem 5 defa olduğu için, hem de zaten namaz kılan insan iki namazın arasında da, namaz kılmıyorken de yine Allah'ı hatırlar. Çünkü 5 defa namaz kılan insan Allah'ı unutmaz. Namaz kılmayan bir insanın Allah'ı hatırlaması için illa ki ona birinin hatırlatması lazım. Yoksa insan dünyaya dalar gider. Mesela şimdi bir talebe eğer okula kaydolmasa, okulun talebesi olmasa, her gün okula gitmese ders çalışır mı? Çalışmaz. Okula gitmeyince ders aklına bile gelmez. Umurunda da olmaz, hatırlamaz da, istemez de. Aynı şekilde insan namaz kılmadı mı Allah'a da hatırlamaz. Ancak bir olay olacak da Allah'ı hatırlayacak. Çünkü dünya onu her tarafından kuşatmış, şeytan her tarafından kuşatmış. Dünya işleriyle meşgulken Allah'ı unutacaktır. Namaz olmadan kişi Rabbini kolay kolay hatırlayamaz. Ya bir musibete uğrayacak, ya birisi kendisini hatırlatacak, buna benzer bir şey olacak ki Allah'ı hatırlasın. Halbuki namaz sürekli olarak Allah'ı hatırlatır. Namazda hem alemlerin Rabbi olduğunu hatırlar, hem ona şükretmesi gerektiğini, elhamdülillahi rabbil alemin diyerek ona, onun hamde layık olduğunu, şükre layık olduğunu hatırlar. Hem Allah'a söz verir, ya kena'budu ve iyyake nestaîn der. Yalnız sana ibadet edeceğiz, itaat edeceğiz ve yalnız senden yardım dileyeceğiz der. Allah'a söz verir ve böylece tevhidi hatırlar. Dinin temeli tevhiddir. Tevhidi hatırlatır Fatiha, namaz. Bir tek Allah'ın huzurunda el pençe divan durur. Bir tek Allah'ın huzurunda rükû eder. Tek Allah'ın huzurunda secde eder. Böylece Allah'tan başka bir ilah tanımadığını da ilan etmiş olur. Tabii bunları şuurlu bir şekilde yaparsa. Yok, şuursuzsa, namaz da kılsa, oruç da tutsa yine Allah'a ortak koşuyor da olabilir. Çünkü namazının farkında değil, orucunun farkında değil. Allah namazda Allah'a rükû eder, namaz dışında insanlara. Namazda Allah'a secde eder, namaz dışında insanlara itaat eder. Yani namazı sadece şekilsel bir ibadet olarak görür, hayatına karışmayan, hayatına müdahale etmeyen, hayatını şekillendirmeyen bir ibadet olarak görür. Halbuki namaz hayatımızı şekillendirir. Namazda bir tek Allah'a rükû ve secde eden, onun önünde kıyam eden, bir insan namaz dışında da başkalarına değil yine ona itaat eder, onun kanunlarına sadık kalır, bağlı kalır, başkasına değil. Şuurlu namaz budur. Ve işte ilk Müslümanlar böyle kıldıkları için namazı, onların kafirlerle ilk karşı karşıya geldiği husus da bu olmuştur. Efendimiz alenen tebliğ yapmadı bir müddet. Önce bazı insanlara tebliğ yaptı. O yüzden bir müddet sabrettiler. Ama ne zaman ki namaz kılmaya başladılar alenen, Kabe'de namaz kıldılar mesela, İşte o zaman ilk karşı karşıya gelme olayı o zaman başladı. Hatta mesela Peygamberimiz tek başınayken namaz kılarken de yine ilk karşılaşma yine namazın yüzünden olmuştur. Mesela Alak suresinin ikinci kısmında Allah-u Teala buyuruyor ki اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى اَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى. Gördün mü o kimseyi? Namaz kılan kulu men eden onu, o kafiri gördün mü? Ebu Cehil ve benzerlerini, bugünün Ebu Cehillerini, namaz kılamazsın diyenlerini, Ebu Cehil gibi davrananlarını gördün mü? Namaza bir kul namaz kılarken ona engel olanı gördün mü? Yok mesai saatidir kılamazsın, yok işte burada namaz kılınamaz, yok burası kamusal alandır vesaire vesaire diyeni gördün mü? اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى. Böyle yapanı gördün mü? اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى. Gördün mü ya o kul, o namaz kılan kul hidayet üzere ise, doğru yolda gidiyorsa, اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى yahut da takvayı emrediyorsa, iyi bir şey yapıyor yani, buna rağmen mi ona engel olmaya kalkışıyor o kafir? O hidayet üzere ise ve takvayı emrediyorsa, kötülüğü değil, buna rağmen mi ona engel olmaya çalışıyor? اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ. Gördün mü? Ya o yalanladıysa ve hakikatlere sırt döndüyse, böyle olan elem ya'lem bi'enne Allah'a yara, bilmez mi ki Allah her şeyi görüyor, onu da görüyor. Bilmiyor mu? Üç defa eraeyte, eraeyte, eraeyte, gördün mü, gördün mü, gördün mü, yani gör, gör, gör. Böylelerini gör. Kimi gör? Namaza engel olanı gör. Allah Azze ve Celle namaza engel olanları daha ilk sure, Alak suresinde ikinci kısmında, o yani birinci kısım geldikten sonra, oku ayeti geldikten sonra, aradan bir zaman geçtikten sonra namaz, peygamberimize namaz emredildi, namaz kılmaya başladı. İşte o zaman namaza engel olanlar engel olmaya başlayınca Allah Azze ve Celle de böyle müdahale etti ve böyle olanları tehdit eden ifadelerle bu ayetleri gönderdi. Bu ayetlerde tehdit var. Gör, gör, gör demektir. Yani Allah gösteren bir Allah'tır. Kafiri göstermektedir, saklamamaktadır. Böylece Müslümanlara muhalefet ruhu kazandırmaktadır. Görün onları, bilin onları. Saklamıyor Allah, gösteriyor. Eraeyte gördün mü? Eraeyte gördün mü? Eraeyte gördün mü? Zaten peygamberimizin başına gelmiş olay. Yani zaten görmüş ama Allah Azze ve Celle hala diyor ki gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Yani ey Müslümanlar, gördünüz mü? Gördünüz mü? Bu adam ne yapmış? Görünmesi istenilen kimse kimdir? Namaza engel olan kişi. Onu gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Görün, görmeyi öğrenin. Kör olmayın. Her şeyi iyi niyetle anlamayın. Saf da olmayın. Herkesle bağrınıza basacak değilsiniz. Bir kısmının da düşman olduğunu bilin. Daha ilk zamandan itibaren Allah İslam düşmanlarını da gösterdi. Böylece namaz İslam ile kafirlerin karşı karşıya geldiği ilk ibadet oldu. Bu ibadet sayesinde herkesin ne mal olduğu da ortaya çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki, mesela bugün de kafirler var. Bugün neden namaza engel olmuyorlar? Bir kere zaman aynı zaman değildir. Ortam aynı ortam değildir. Bugün dünyada bu kadar Müslüman var, bu kadar cami var. Bugünün bir kafiri, kafir de olsa o kadar net bir tavır ortaya koyamaz. Halktan çekinir. Çünkü halk ne kadar da bilmese bile Müslümandır. O yüzden bu şekilde bir tavır ortaya koyamamaktadırlar. Bir sebep budur. Diğer bir sebep, o günün Müslümanı namaz kılarken şuurunda namaz kılıyordu, bilerek kılıyordu, anlıyordu. Namazda Allah'a eğilen başı namaz dışında kimseye eğilmiyordu, kimseye itaat etmiyordu. Yalnız Allah'a itaat ederim diyordu. Bu şuurdaydı. Fakat maalesef şu anda namaz kılanlar, Türkiye'de de Arap aleminde de öyle, fark yok. Yani ekseriyet namazın manasını anlamadan sadece şekilsel bir ibadet olarak ve sadece işte Allah'a karşı kulluk görevi olarak yaptığından dolayı manasını anlamadan ne İyyâke na'budu'nun manasını anlıyor, ne İyyâke nesta'inin, ne ihdinas sıratal mustakimin, ne kul ya eyyuhel kafirunun anlamıyor. Dolayısıyla da bakıyor ki İslam düşmanları zaten anlamıyor. O halde bununla uğraşmaya gerek yok. Uyutmaya devam edelim. Uyutalım. Kavga etmeye gerek yok. Kavga edersek, baskı yaparsak, zulmedersek uyanırlar. Onun için uyandırmamak için biz zaten anlamıyorlar bunlar. Bunların anlamamasını sağlayalım. Bu şekilde bunlar namaz kılmaya devam etsinler. Hani şöyle bir olay olmuş Mısır'da. 1800'lerin sonlarında İngiltere Mısır'ı işgal etmişti. Mısır işgal altındayken bir gün sabah namazında ezan okunuyor. İngiliz komutan bir ihtilal girişimi var zannediyor, sokağa fırlıyor. Ezan ne olduğunu bilmediği için bakıyor sabahın karanlığında, böyle her taraf daha karanlık, bir ses Allahu Ekber Allahu Ekber diyor. Adam korkuyor herhalde, diyor bize karşı bir ihtilal girişimi var. Demek yani istihbaratçılarımız iyi haber alamamışlar. Bunlar toplanmışlar, planlamışlar, her şeyi hazırlamışlar. Herhalde bize karşı bir taarruza kalkışacaklar. Tekrar memleketlerini kurtaracaklar. Bizim elimizden, işgalden kurtaracaklar. Herhalde işgale karşı bir girişim bu diye düşünüyor. Fırlıyor dışarıya. Bakıyor kimse yok dışarıda. Bir tane ihtiyar adam camiye doğru gidiyor. Çağırıyor, gel diyor. Bu ne diyor bu ses? Adam diyor ki bir şey değil yani, işte ezan diyor bu. Yani ne olacak diyor şimdi. Diyor işte camiye gideceğiz. Ne yapacaksınız diyor camide. Diyor işte namaz kılacağız. Sonra geri diyor gideceğiz evimize uyuyacağız diyor. Bir şey yok diyor sonrasında. Ya bu kadar mı yani? Evet diyor, bu kadar. O zaman gidin kılın diyor. böyle ezan buysa okuyun, namaz buysa kılın. Madem ki sizi bize karşı gelmeye zorlamıyor, size böyle bir ruh kazandırmıyor, mücadele ruhu kazandırmıyorsa bu ezan, bu namaz, bu eşhedü en la ilahe illallah, bu la ilahe illallah size böyle bir ruh kazandırmıyor madem, bu rükularınız, bu secdeleriniz sizi kafire karşı gelmeye zorlamıyor, benim bu başım Allah'ın önünde eğilir, yalnız ona itaat ederim, size itaat etmem demenizi sağlamıyor, o zaman kılın diyor. Okuyun, ezan okuyun, namaz kılın. Bize bir zararı yoksa önemli değil. Şimdi demek ki sahabenin namazına engel olunmasında bu önemli bir sebep. Sahabe farkında, ne yaptığını farkında. Peygamberimiz onlara meseleyi öğretmiş, tevhidi öğretmiş, namazın manasını öğretmiş, anlamışlar. O yüzden bunlar namazı bu şuur içinde kıldıkları için kafir de biliyor ki bu namaz onların işine gelmiyor yani. Çünkü bu namaz kafire karşı mücadeleyi öğretiyor. Çünkü kafir diyor ki bana itaat edeceksin. Namazda diyor ki, namazda insan Allah'a itaat ediyor, Allah'ın önünde eğiliyor. Namaz kafirin önünde eğilme, ona itaat etme demektir. Şimdi böyle bir namaz tabii kafiri rahatsız eder. Ama öyle değilse sadece eğil eğil kalk, işte Allah'a karşı bir kulluk görevimizi yaptık filan, böyle bir rahatlama. O zaman bu şuur veren, insanı ayağa kaldıran bir namaz değil, bu insanı uyutan, rahatlatan bir ibadet olmuş oluyor. Bir bakıma yani adamlar para, bir sürü para ödeyerekten psikiyatriste gidiyorlar, bir sürü para ödüyorlar rahatlayabilmek için. Yani toplumu böyle şuursuz bir namazla rahatlatmış oluyorlar. Yani aslında toplum rahatlamış oluyor, namaz kılan insan daha huzurlu oluyor, daha mutlu oluyor, gerginliklerinden kurtuluyor, daha sabretmeyi öğreniyor. Fakirse mesela fakirliğe sabrediyor, Allah büyük diyor filan. Dolayısıyla tüm toplumu camilerde adeta psikiyatriste göndermiş gibi rahatlatmış oluyorlar. Bu namaz o zaman böyle yalnızca şekilsel bir namaz, yalnızca rahatlatmak için olan bir namaz, yani şuurlandırmayan, insanı küfre karşı mücadeleye sevk etmeyen bir namaz olunca öyle bir namaz yani kafirin de işine gelir. Çünkü toplum rahatlar ve her şey güzel zanneder, İslam hakim zanneder, uyur. Böyle bir namaz uyutur, uyandırmaz. Halbuki gerçek namaz insanı uyandırmak içindir, uyutmak için değildir. İnsan namazda Allah'ı hatırlar, Allah'ın sıfatlarını hatırlar, Rahman olduğunu, Er-Rahmanir-Rahim, Rahmandır, Rahim'dir, Maliktir, din gününün sahibidir, Maliki Yevmiddin. Aynı zamanda Meliktir, Maliki Yevmiddin. Din gününün, yani kıyamet gününün hükümdarı odur, onun dediği olacaktır. Böylece insan ahireti hatırlatır namaz. Kıyameti hatırlatır, hesabı hatırlatır. Dolayısıyla da ona göre bir hayat yaşaması gerektiğini hatırlatır. Namaz insanı Allah'a hatırlatıyor, ahirete hatırlatıyor, peygambere hatırlatıyor. Peygambere de dua ediyoruz namazda. Peygambere de itaat edeceğimizle ilgili ayetler okuyoruz. Peygambere gelmiş olan bu kitaptan ayetler okuyoruz. Dolayısıyla peygambere hatırlamış oluyoruz, Kur'an'ı hatırlamış oluyoruz. Namaz aslında iman esaslarını hepsini de hatırlatıyor. Allah'ı da, ahireti de, peygamberi de, melekleri de, kitabı da, hatta bazı ayetler eğer anlaşılarak okunursa kaderi bile, Allah'ın ilmini ya da hatırlatmaktadır. Dolayısıyla namazda yani böyle bir çok yönlülük var yani. Her ibadet insanı bir yönden eğitir ve bir yönden insanı cihada hazırlar. Namaz insanı disipline eder. Ezan okunur, cemaat bir araya toplanır, asker gibi dizilirler, tıpkı bir ordu gibi bir araya toplanırlar, asker gibi saf saf olurlar, ayaklarının uçlarına bile bakarlar eğrilik olmasın diye, tıpkı bir asker birlik gibi disiplinli olmayı öğrenirler. İmam Allahu Ekber demeden cemaat diyemez. İmam eğilmeden doğrulmadan cemaat eğilip doğrulamaz. Böylece itaati öğrenirler. Emir verilmeden hareket etmemeyi öğrenirler. Bu kadar büyük bir kitleye, milyarlarca insana siz bunu kadın erkek, hatta çoluk çocuk herkese, yaşlı ihtiyar herkese siz bu disiplini hangi eğitimle verebilirsiniz? Mesela bakın, Kabe'den bütün dünya gelip orada namaz kılıyor. Dünyanın her tarafından, Avrupa'sından, Amerika'sından, Afrika'sından, Avustralya'sına varana kadar, Türkiye'sine varana kadar her taraftan insanlar oraya gidiyor. Orada namaz kılıyor ve bakın mesela bazı fotoğraflar görmüşsünüzdür. O fotoğraflarda ne kadar düzenli duruyorlar. Hem de yuvarlak olduğu halde. Yani Kabe'nin etrafında yuvarlak bir şekilde Kabe'ye doğru, dört taraftan da Kabe'ye doğru dönüp namaz kılmalarına rağmen, yani siz bir askeri birliği bu kadar düzenli bir hale getirip de orada namaz kıldıramazsınız. Her biri bir yerden gelmiş askerler, her biri bir yerden gelmiş, kadın, çoluk, çocuk, ihtiyar, bilmem ne, ama ne kadar düzenli bir namaz kılıyorlar. Yani milyonları, milyarları askeri bir eğitimle düzenli, disiplinli olmalarını sağlamak, böyle bir eğitimle eğitmek namaz dışında mümkün değildir. Dünyanın her tarafından gelmelerine rağmen, farklı mezheplerden olmalarına rağmen, kültür seviyeleri farklı, cahili var, alimi var, çocuğu var, büyüğü var, kadını var, erkeği var, hayatın ilk defa oraya gelen var, çoğunluğu zaten öyle. Fakat oraya geldikleri zaman hepsi daha evvel de namazı bildikleri için orada tam bir askeri bir disiplin görüyoruz. Ne kadar düzenli, tertipli. İşte namaz insanı böyle bir yönüyle disipline eder. Bunu sağlar. Diğer taraftan kişiyi Rabbine yaklaştırır. Diğer taraftan insana huzur kazandırır. Hareketleri yavaştır ve vücudu, azaları sekinete ulaşır, sakinleşir. Abdest alır, önce hazır hale gelir. Hem temizlik yapmış olur, hem rahatlamış olur, hem namaza hazır hale gelmiş olur. Sonra o huzur içerisinde namaza başlar. Hareketler yavaştır. Ayakta durur bir müddet, rükuda durur bir müddet, secdede durur bir müddet. Çok hızlı hareketler yapmaz. Bu şekilde daima sükunet içerisinde olur namaz boyunca ve sükunet içinde olan insanın anlayabileceği, sükunet içinde olmayanın anlayamayacağı bir takım meseleleri anlamaya başlar. Sükunetin insana kazandıracağı bir takım şeyler var. Onları ancak namazda insan elde eder. Çünkü insan namaz dışında o şekilde sükunet içerisinde bulunmaz. Namazda insan ancak öyle sakin durur. Eğilmesinin, doğrulmasının bir sürü sağlığına da faydası vardır ama o bizim mevzumuz değil. Yani namazı sağlık açısından ele almıyoruz. O başka bir mevzu. Müslüman namaz kılarken sağlıklı olmak için namaz kılmaz, spor yapmak için de namaz kılmaz. Allah'a yaklaşmak için ve kulluk görevini yerine getirmek için namazını kılar. Kendini, kalbini temiz olarak kabul edenler, benim kalbim temiz diyenler, meleklerin acaba kalbinden daha mı temizdir kalplerin? Onlar da Allah'a secde etmektedirler. Peygamberlerden daha mı temizdirler acaba? Peygamberler de Allah'a secde etmektedirler. Ve bunlar acaba hangi deterjanla kalplerini yıkamışlar da böyle temiz olmuş? Namazsız kalp temiz mi olurmuş? Zaten temiz olsaydı benim kalbim temiz demezdi. Kalbi temiz insanlar her zaman kendisindeki hataları görürler. Kusurlarını görürler, kendilerini mükemmel görmezler. Madem ki bu kendini mükemmel görüyor, demek ki mükemmel bir insan değil. Çünkü insan kusurludur, hatalıdır. Benim kalbim temiz, ben tertemiz bir insanım diyemez. Sonra ibadet yapmayan insanlar zaten ekseriyetle haramlara da girmektedirler. Nasıl kalpleri temiz olabilir? Bu yalnızca kendini kandırmaktır. Hem isterse kalbi temiz olsun, olamaz da. Hani diyelim ki bir an için öyle kabul edelim. Kalbi temiz bile olsa insanın yine Allah'a secde etmesi gerekir. Çünkü Allah layıktır. Layık olduğu için. Tarihte önemli bir kadın var. Salihe bir kadın. Rabiatul Adeviye. Evliyadan bir kadın. Bunun yanına bazı kimseler gelmişler. Demiş ki, neden namaz kılıyorsunuz? İbadet yapıyorsunuz? Biri demiş ki, cenneti için. Cenneti kazanmak için. Demiş ki, senin yaptığını kötü bir işçi de yapar, bir ırkat da yapar, maaş almak için çalışır. Seninki bundan farklı değil. Diğerine sormuş, sen neden yapıyorsun ibadetlerini? Demiş ki, cehennemden korktuğum için. Girmeyeyim o cehenneme, onun için. Demiş ki, seninkini de kötü bir ırkat yapar, o da patronuna fırça yememek için çalışır. Demişler, peki sen niçin yapıyorsun? Ne cennet ne cehennem madem, o zaman niçin yapıyorsun? Demiş ki, önce ev sahibi, sonra ev için. Yani ev sahibi yani Allah, ev yani cennet. Yani önce Allah için, sonra cennet için. Ve diyor ki, Allah'ın cenneti olmasaydı ibadet edilmeye layık değil miydi? Cehennemi olmasaydı İbadet edilmeye ve korkulmaya layık değil miydi? Farz-ı misal, Allah'ın cenneti de olmasa, cehennemi de olmasa, yine de layık değil mi? Allah sonsuz ilim sahibidir. Sonsuz ilmi var bir kere, yücedir. Sonsuz rahmeti var. Bizi yaratan O'dur, rızkımızı veren de O'dur, kainatı idare eden de O'dur, güneşi doğuran batıran da O'dur, yağmuru yağdıran da O'dur, hakkı var üzerimizde. Sonsuz ilim sahibidir, sonsuz kudret sahibidir, sonsuz rahmet sahibidir, üzerimizde sonsuz hakkı vardır. İsterse de cenneti cehennemi de olmasın. Cenneti olmasaydı yine ibadet ederdik ona, çünkü layıktır. Cehennemi olmasaydı yine korkardık ondan, yine ibadet ederdik çünkü layıktır. Dediğim gibi anamızın babamızın elini öpüyoruz. Cenneti mi var anamızın babamızın? Cehennemi mi var? Öpmesek bizi cehennemine mi atacak? Öpünce bize cennet mi verecek? Üzerimizdeki hakkını düşünüyoruz, büyüklüğünü düşünüyoruz. Öyle. Şimdi nasıl olur da insan Rabbine secde etmez, bu noktaları düşünmez? Allah ibadete layıktır ve hatta bizden bütün zamanımızı da isteyebilirdi. 24 saatimizin tamamını da, uyku dışındaki tüm vaktinizi bana vereceksiniz de diyebilirdi. Ya da mesela işte rızkınız için 3-5 saat çalışın yeter, ondan sonra bütün vaktinizi bana secde etmeye, namaz kılmaya ayırın da diyebilirdi. Hiç yani başka bir şey yapmayın. Ne spor yapın, ne televizyon seyredin, ne gazete kitap okuyun, ne biriyle sohbet edin, ne de gezin dolaşın. Hiçbir şey yapmayın, bütün vaktinizi bana vereceksiniz. Çünkü bütün vaktinizi ben size verdim. O halde hepsini de istiyorum da diyebilirdi. Ama demedi. Demedi, diyemeyeceği için değil, rahmetinden demedi. Yoksa hakkıdır. Allah hak sahibidir. Miraç olayında 50 vakit namazı emretti. Bazı hadis inkarcıları bu hadisleri inkar ediyorlar. Diyorlar ki hani o olayda 50 vakit namaz emredildi, peygamberimiz o makamdan indi, Musa aleyhisselamın makamına geldiği zaman Musa aleyhisselam dedi ki sana ne emredildi? Efendimiz buyurmuş ki 50 vakit namaz. Musa aleyhisselam demiş ki çık Rabbine yalvar, belki biraz indirir, senin ümmetine bu ağır gelir, bunu kaldıramazlar. Efendimiz çıkmış, yalvarmış, Allah Azze ve Celle 45'e indirmiş. Tekrar Musa Aleyhisselam'ın makamına gelmiş. Gene aynı şeyleri bir daha söylemiş. Gene çıkmış, yalvarmış, 40'a indirilmiş. Bu gidip gelmeler sonucunda 5'e kadar indirilmiş. Şimdi bunu anlamayan adam, hadis inkarcısı diyor ki, Musa'nın bildiğini Allah bilmez mi? İşleri güçleri akıl yürütmek, ama akılları da bari, hani böyle her şeyi anlayan gerçekten temiz bir akıl olsa, ulul elbab'den olsalar gene neyse, temiz bir akıl da değil aslında, akıl bunu anlayamaz değil, ama anlamak istemiyor ve kötü bir akıl yürütüyor. Yani akıl yürütmeden yürütmeye fark var, aklı kullanmadan kullanmaya fark var. Şeytan da aklını kullandı ama yanlış kullandı. Halaktani min nar ve halaktahu min tin dedi. Ben ateşten yarattın, Adem'i topraktan yarattın, ben nasıl ona secde ederim dedi. Bu da bir akıl yürütmeydi ama yanlıştı. Şimdi adam diyor ki Musa'nın bildiğini Allah bilmiyor mu? Allah 50 vakit o zaman niye emrediyor? Madem ki ümmet bunu kaldıramazmış, Musa aleyhisselam biliyor da bunu, Allah bilmiyor mu? Haşa. Böyle konuşma olmaz. Bu saygısız bir konuşmadır. Bu hadislere karşı da saygısızlıktır. Allah'a karşı da saygısızlıktır. Ve anlamak istememektir. Hikmetini anlamak istemiyorsun sen. Acaba bunun hikmeti nedir? Bu olay niye böyle olmuş demen gerekirken hadisi hemen inkar etmeye kalkışıyorsun. Hadis sahihse, muhaddisler sahih demişse sahihtir. Yani sen muhaddis değilsin. Haddini bil, yerinde otur. Muhaddislerin sahih dediğini anlamaya çalış. Madem sahihmiş hadis, o halde acaba bundan maksat nedir, hikmeti nedir acaba? Ha, böyle anlamaya bak. Yok, hadis sahih değilse, uydurmaysa tamam. Muhaddisler hadisi kabul etmiyorsa, tamam o zaman kabul etmeyelim. Yok, muhaddisler hadis sahihtir diyorsa, sahih madem, o halde acaba bunun hikmeti ne? Bu olay niye böyle oldu diye düşün. Düşünmelisin. Düşünmek istemiyor. Hemen böyle şey mi olur diyor. Hadis inkar etmek için bahane arıyor. Hemen basit mantıklar yürütüyor. Mantıksa al sana mantık. Seninki akılsa al sana ben de bir akıl yürüteyim. Sana hikmetini akılla tespit ederek sana hikmetini söyleyeyim bu olayın. Yani böyle akıl yürütmeler kolaydır. Bu iş sadece böyle olmaz. Bir de hadis usulü diye bir ilim dalı var yani. Buna göre tespit edilmiş sahih hadisler var. Hiç bunlara bakmıyor. Yani bu hadis usulü hadis kurallarına göre tespit edilmiş, sahihliği ispatlanmış. Umurunda bile değil. Umurunda değil. Onun böyle bir kriteri yok. Usulü hadis diye bir ilim dalı da kabul etmiyor zaten. Yani binlerce alimin kabul ettiğini kabul etmiyor. Onun bir tek ölçüsü kendi aklı. Aklı da bari akıl olsa. Halbuki şöyle düşünseydi hikmetini anlayacaktım. Tabii ki Musa Aleyhisselam'ın bildiğini Allah biliyor. Ancak Allah Azze ve Celle insanlara şunu göstermek istiyor: ben Allah'ım, yetkiliyim, 50 vakit de emrederim. Kendisinin yetkisini göstermek istedi. Biliyor Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam böyle söyleyecek, Peygamberimiz gelip yalvaracak, 45'e indirilecek, 40'a indirilecek. Biliyor ama bildiği halde bunu gerçekleştiriyor. Çünkü Allah yetkisini göstermek istiyor. Ben Allah'ım, 50 vakit de emrederim demek istiyor. Sadece bunu değil, hem yetkisini gösteriyor hem de rahmetini de göstermek istiyor. Beşe indiriyor, demek istiyor ki ben ama rahmet de sahibiyim, yalnızca yetki sahibi değilim. Aynı zamanda rahmetim de var, yetkimi tamamen de kullanmıyorum. Sizin bütün zamanınızı da almıyorum, istesem alırım, yetkiliyim. Ama ben rahmet sahibi olduğum için 50'yi 5'e indiriyorum ama yine size 50 vakit sevabı vereceğim. Aynı zamanda cömertliğini de göstermiş oluyor. Aynı zamanda peygamberimizin ümmetine olan rahmetini de göstermiş oluyor. Bir peygamber için 50 vakit namaz kılmak zor değil. O peygamber, o melekle görüşüyor. O Allah'ı bizden çok daha iyi tanıyor. Ondaki kalp bizde yok. 50 vakit namaz ona zor gelmez ama o bizi düşünüyor. Ya Rabbi, ümmetime ağır gelir, kaldıramazlar, yapamazlar, cehenneme girerler. İndirir misin bunu, azaltır mısın? Ve peygamberimizin ümmetine olan şefkatini de göstermek istiyor. Müminlere karşı Rauf ve Rahim, Tevbe suresinin sonunda buyurulduğu gibi müminlere karşı Rauf ve Rahim'dir, merhametlidir, şefkatlidir. Bunu da göstermek istiyor. Bunların hiçbirini düşünmeyen adam, Musa'nın bildiğini Allah bilmez mi deyip çok basit, seviyesiz bir mantık yürüten adam, kalbi ölmüş olan adam, kalpsizce düşünen adam. Halbuki akıl kalple beraber çalışmalı, kalpten bağımsız olmamalı, hikmet yönünü de hesaba katmalı. Hikmeti kaybetmiş insanlar bunlar. Kur'an buyuruyor ki وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَس۪يرًا. Kime hikmet verildiyse ona hayırdan çok şey verilmiş demektir. Kime hikmet verildiyse, hikmetini anlıyorsa, hikmetin verilmesi, hikmetli davranışlar verilmesi, hikmetli konuşmalar nasip edilmesi, manalarına geldiği gibi yaptığında bir hikmetin olması manasına geldiği gibi aynı zamanda hikmetleri anlama kabiliyeti, yani Kur'an'da ve sünnette ya da bazı insanların yaptığının hikmetini anlayabilecek bir kalbe sahip olması. Kime hikmet verildiyse ona hayırdan çok şey verilmiştir. Bunun mefhum muhalifi, tersinden düşünürseniz, kime hikmet verilmediyse vay onun başına. Hikmetsiz insan, meselelerin hikmetini anlayamayan adam birçok meseleyi inkar edecektir. Hikmetini anlayamadığı için, kısır bir mantık içerisinde olduğundan hikmeti kaybetmiş. Bunda acaba nasıl bir hikmet var? Hiç böyle düşünmediği için bu insan hayırdan ne elde etmiş olabilir ki? Hikmeti kaybeden adamda hayır mı olur yani? Hikmet verilene çok hayır verilmiştir. Hikmetten mahrum edileneden ne hayır verilmiş olabilir ki? Namaz insanı hem Allah'a yaklaştırır, hem insanı kamilleştirir, hem insanı cihada hazırlar. Cihada hazırlamasını söylüyordum. Yani mesela asker oluyorlar, adeta saf saf oluyorlar ve İmam Allahu Ekber demeden O Allahu Ekber demiyor. Tam bir asker gibi. Ve sürekli imamın sesini bekliyor. Askerde mesela, askere gidenleriniz bilir. Öğretilen kurallardan birisi, komutan konuşurken hiçbir yere bakmamak. Sağda solda bomba bile patlatsalar başını çevirip oraya bakmayacak. Sürekli komutan ne diyor onun ağzına bakacak. Askerde kurallardan biri budur. Sürekli komutanın ağzına bakar. Ne diyecek? Dediği anda fırlamak için. Hemen koşmak için, yapmak için yani. Hep ağzına bakar. Hiç sağa sola bakmaz. Orada bir olay olsa bile oraya bakamaz. Yasaktır bakması. Sürekli, çünkü eğer sağa sola bakarsa o zaman komutanın dediğini kaçırır. Hem iyi anlamaz hem de verdiği talimatı yerine getirmez, gecikir. Öyle olmasın diye kural böyle konmuştur. Sürekli komutana bakacaksın, başka yere bakmayacaksın denilmektedir. Şimdi adeta böyle, yani namazda da sürekli imamdan gelecek sese bakıyor. Mesela geç kalmıyor. Hemen onunla beraber eğiliyor, doğruluyor. Ve günde 5 defa, içtima gibi, askerdeki içtima gibi 5 defa toplam borusu çalıyor, 5 defa toplanıyor. Kışın, yazın fark etmiyor. Sabahın köründe, gecenin karanlığında fark etmiyor. Toplan dendi mi toplanıyor. Böylece disiplinli bir insan meydana geliyor. Ve çalışkan bir insan. Yani gel dedin mi gelen, git dedin mi giden bir insan meydana getiriyor Allah. Böylece tembellikten de kurtuluyor yani insan. Yani mesela şöyle denmemiş yani, sadece mesela yalnızca düşün, tefekkür et, işte bu da ibadettir filan denmemiş. Bakın mesela namazda eğiliyorsun, doğruluyorsun, abdest alıyorsun falan, icabında camiye kadar gidiyorsun, yürüyorsun. Böylece insan, böyle bir insan düşünün yani, böyle bir insan çok tembel olamaz. Yani tembel olsa bile bir yere kadar olur, tam tembel olmaz. Çünkü namaz kılıyor. Mecburen kalkıyor, abdest alıyor, gidiyor, geliyor filan. Ve aynı zamanda sosyal bir insana dönüşüyor. Çünkü namaz cemaatle kılınıyor. Müslümanlar bir araya toplanmış oluyor camide. Sosyalleşiyorlar, birbirleriyle tanışıyorlar ve aralarında kardeşlik hasıl oluyor. Kardeşlikleri gelişiyor. Birbirlerini tanıyorlar, sosyal bir varlığa dönüşüyorlar. Yoksa herkes kendi başına bunalım yaşayan bir insan durumuna dönüşebilir. Evinden dışarı çıkmayan, bunalım yaşayan bir insan. Bir derdi varsa kimseyle paylaşmayan, evinden dışarı çıkmayan bir insan. Halbuki namaz onu evden dışarı çıkartıyor, insanlarla konuşturuyor, açılıyor, ferahlıyor. Çünkü dünyada her türlü hal var, insanın başına çok kötü olaylar da gelebilir. Ve insan bu olaylar karşısında bunalıma düşebilir. Ve yalnızlığı tercih edebilir. Ruhbanlaşabilir. İnzivaya çekilebilir. Toplumdan kopabilir. Halbuki Allah Azze ve Celle böyle bir insan istemiyor. Görevini yerine getiren, sosyal, konuşan, koşturan, faaliyet yapan, ölene kadar bir şeyler yapmaya çalışan ve bunalıma düşmeyen bir insan. Namaz insana hem Allah'ı hatırlatıyor, hem peygambere hatırlatıyor, hem kitabı hatırlatıyor, Kur'an'ı yani, hem ahireti hatırlatıyor, hem kardeşlik ortamı sağlıyor, hem huzur veriyor, hem insanın temizlenmesini sağlıyor, hem insanı disipline ediyor, işini gücünü bırakmayı da öğretiyor. Yani mesela işin var, ne kadar işin olursa olsun işini bırakıp namazı kılacaksın, çaresi yok. Yani dünya perest olmanı da engelliyor. Devamlı iş, iş, iş, iş, iş. Yani bu kadar insan iş yaptı, bu kadar insan zengin oldu, para kazandı. Ne oldu? Hep toprak olmadılar mı? Yani ne olacak yani? Biraz daha iş yapsan ne olacak? Her şey iş midir yani? İnsanın istirahate de ihtiyacı var. İnsanın Allah'a kulluk yapması görevi var. İnsanın işi bırakamayan bir insan mesela namaz kıldığı zaman mecburen işi bırakıyor. Böylece iş bırakılabilecek bir şeymiş, bunu anlıyor. Hiç bırakılamayacak bir şey gibi görmüyor. Mesela bazı namaz kılmayanlar işim var diyor, değil mi? İşim çok diyor. Niye namaz kılmıyorsun dense, ya işte işim çok filan diyor. Diyelim ki doğru söylüyor olsun, işi çok olsun. Zaten namazın bir hikmeti de odur. Sana işi bıraktırtıyor. İşi de bırakabilmek bir marifettir. Sürekli iş insanı bunalıma sokar. Sürekli iş yapan, hiç istirahat etmeyen, hiç kendine zaman ayırmayan, manevi meselelere zaman ayırmayan, sosyal münasebetlere zaman ayırmayan, akraba ziyaretine zaman ayırmayan, arkadaşlarıyla bir çay içmeye zaman ayırmayan insanlar, bunlar bunalıma düşüyorlar. Birkaç sene sonra sürekli iş ve bir günde emekliye ayrıldığı zaman tamamen bunalıma düşüyorlar ve bir anda ihtiyarlayı veriyorlar. İşim çok diyen adam, iyi ya işte, işten kurtulmanı da sağlayacak namaz. Sonra Kur'an-ı Kerim buyurur, İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz hem fuhşiyattan, hayasızlıktan, hem de münkerden, kötülüklerden insanı alıkoyar. Yani namazın bir faydası da bu. Namaz insanı her türlü fuhşiyattan, hayasızlıktan, edepsizlikten, utanmazlıktan alıkoyduğu gibi kötülük yapmaktan da alıkoyar. Çünkü her namazda insan Rabbini hatırlar ve bir kötü şey yapacak olsa bile namaz onu sakinleştirir, yapmaktan vazgeçmesini sağlar. Namaz olmazsa insan o kötü işi yapar. Namazda insan Rabbini hatırlar, sabretmesi gerektiğini düşünür ve o kötülüğü yapmaktan vazgeçer. O yüzden namaz kılanlarda kötülük olmaz mı, yapan olmaz mı? Olur ama çok azdır. Çok azdır. Namaz kılmayanlara nispetle çok azdır. Namaz kılmayanlarda suç 100 ise namaz kılanlarda suç ya 4'tür ya 5'tir yani. Bu kadar fark vardır arada. O da iyi bir eğitim görmemişiz. İyi bir ortamda bulunmuyoruz. Her taraf haram. Mekteplerimizin hali meydanda, televizyonlarımızın hali meydanda, çarşı pazar meydanda insanları saptıran ideolojiler, uyuşturucu, terör vesaire vesaire vesaire, açık saçıklık, fuhuş gibi bir sürü insanı suça götüren, harama götüren, suç işlemeye sevk eden bir sürü sebepler olduğu halde bile, buna rağmen, bir de bunların olmadığı bir devlet, bir toplum düşünseniz, haramlara izin verilmiyor, farzlara teşvik ediliyor, herkes ona göre bir eğitimden geçiriliyor, televizyonlar adam gibi, mektepler adam gibi, kötülüğe teşvik eden, fuhşiyata teşvik eden bir şey yok ve bu insanlar bir de namaz kılıyor. Düşünün, böyle bir ortamda namaz daha çok fazla tesir ederdi yani. Yani şu ortamda bile namaz kılanla kılmayan arasında çok fark var. Şuursuzca namaz kıldığı halde bile, namazın manasını anlamadığı halde bile, hayatında bir tane kitap okumadığı halde bile, birçoğunun namazı şekilsel bir ibadetten öteye gitmediği halde bile, buna rağmen birçok insanın suçlardan uzak kalmasını sağlamaktadır. O 4-5 tane suç işleyen varsa da %4-5, onlar da gene sonuçta o diğer günahların yüzünden, onların teşvikiyle, onların bozmasıyla, onların azdırmasıyla o günahlar yapmaktadır. Yoksa namaz o 4'ü 5'i de belki 2'ye indirecekti yani. Evet, Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem namaz hakkında buyurmuş ki, kişi ile şirk arasında namazın terki vardır. Bu hadise göre bazı alimler, mesela İmam Ahmed İbni Hanbel, namaz kılmayanın kafir olacağını söylemişlerdir. Kişi ile şirk arasında namazın terki vardır. Yani namazı terk eden şirke düşmüştür. Şimdi buna dayanarak bazı alimler böyle söylüyor. Ancak ehli sünnetin çoğunluğuna göre, Hanefi, Şafii ve Maliki'ye göre ve dört mezhebin dışında diğer mezheplerde birçok alime göre, namaz kılmayan kafir değildir, Müslümandır. Çünkü ehli sünnette amel imandan bir cüz değildir. Namaz da bir ameldir. Nasıl ki oruç tutmayan kafir olmuyor, zekat vermeyen kafir olmuyor, hac etmeyen kafir olmuyorsa, namaz kılmayan da kafir olmaz. İmam Ahmed namazı ayırır. Diğerlerini kabul eder. Yalnız namazla ilgili bu hadis ve bunun gibi bir iki hadis var. Namazı terk edenin küfre düşme ihtimalinden bahseden, o rivayetlere dayanarak İmam Ahmed namazı ayırmaktadır. Namaz kılmayana kafir demektedir. Zekat vermeyene kafir demiyor. Oruç tutmayana kafir demiyor. Hac etmeyene kafir demiyor. Ama namaz kılmayana kafir diyor. Çünkü namaz hakkında özel hadisler var. Ondan dolayı öyle düşünüyor. Ehl-i sünnetin çoğunluğu bu görüşü kabul etmez. Şafii mezhebinde namaz kılmayan İslam devletinde öldürülür. Eğer tövbe etmediyse, namaza başlamadıysa, inat ediyorsa ceza olarak öldürülür. Ancak kafir olduğu için değil, Müslüman kabul edilerek öldürülür. Ceza olarak öldürülür, küfründen dolayı değil. Yani mürtet olduğu için değil. Namaz kılmamanın cezası ölüm diye düşündükleri için. Siyaseten katil. Yani namaz kılmayanların çoğalmaması için bir siyaset icabı olarak öldürülür. İmam Ahmed'e göre öldürülür yine, ama küfründen dolayı öldürülür. Kafir olarak kabul edildiği için öldürülür. Mürted olduğu için öldürülür. Ama Hanefi ile Maliki'ye göre öldürülmez. Hapsedilir, ceza verilir, dayak atılır, aç bırakılır, öğüt verilir tabii önce. Olmazsa böyle ceza verilir. Namaz kılana kadar bu ceza devam eder. Ehl-i sünnet kafir demiyor yani. İmam Ahmed bir tek o kafir diyor. Ve o namazı diğer amellerden ayırıyor. Her ne kadar amel imandan bir cüz değilse de, namaz hakkında ayrıca hükümler olduğu için namaza özel olarak bunu söylüyor. İmam Ahmed İmam Şafii'nin talebesidir. Bir gün İmam Şafii ona sormuş. Demiş ki sen namaz kılmayana kafir mi diyorsun? Evet demiş. İşte bu hadisten dolayı ve işte bazı rivayetlerde sahabe döneminde onlar sadece namaz kılmamayı küfür olarak görürlerdi. Diğer ibadetler hakkında böyle düşünmezlerdi. Bu gibi rivayetlere dayanarak evet diyor, namaz kılmayan kafir olur. İmam Şafii diyor ki İmam Ahmed'e, peki diyor bu adam ne yapması lazım? Diyor tekrardan Müslüman olması lazım. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. İmam Şafii demiş ki adam zaten bunu söylüyor. Namaz kılmayan adam, pardon, namaz kılmayan adam zaten bunu söylüyor. Yani adam ben Müslüman değilim demiyor ki. Bunun üzerine İmam Şafii'nin bu çok akıllıca cevabı üzerine İmam Ahmed diyor ki bir de namaz kılması lazım. Yani bu adam La ilahe illallah diyor. Şimdi ne yapması lazım? Deyince İmam Şafii, İmam Ahmed demiş ki namaz kılması lazım. İmam Şafii o zaman tam taşı gediğine koymuş. Demiş ki kafirin namazı kabul olur mu? Sen bu adamı La ilahe illallah demesiyle onu Müslüman kabul etmedin. Namaz kılması da gerekir dedin. O zaman bu adam kafirken namaz kılmış oluyor. Senin anlayışına göre. Öyle olmuyor mu? Demek ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile Müslüman saymıyorsun onu. Namaz kılınca Müslüman sayıyorsun. O zaman bu adam Müslüman değilken namaz kılmış oluyor. Halbuki kafirin namazı kabul olmaz. Deyince İmam Ahmed susmuş. Yani susmuş da ne olmuş? Hani görüşünü değiştirmiş mi? Belki değiştirmemiş ama susmuş. Belki hocasıdır diye bir şey demek istememiş. Her neyse. Ama Hanbelilerde aynı fetva devam ediyor. Yani namaz kılmayanın küfrüne hala o görüşe sahiptirler. Belki bazı Hanbeliler o görüşü bırakmış da olabilirler ama mezhepte meşhur olan odur yani. Ehl-i sünnet namaz kılmayana kafir demez. Genel olarak yani büyük çoğunluk kafir demez. Namazla ilgili bu gibi hadisler nasıl tevil edilmiştir? Evet, namazla ilgili böyle hadisler var. Ancak bunların tevili nasıldır? Nasıl yorumlanır bunlar? Bunların tevili şöyle yapılır. Kişi ile şirk arasında namazın terki vardır. Yani kişi ne zaman kafir olur? Namazı inkar ederse, namazın terki, yani namazı inkar ederek terk şeklinde tevil edilmiştir. Çünkü bir kafir namaz kılmakla Müslüman olmaz. O halde bir Müslüman da namaz kılmamakla kafir olmaz. Çünkü amel imandan bir cüz değildir. Namaz kılmakla iman sahibi olmuyor. Kılmamakla da kafir olmuyor. Günahkar oluyor tabi. Büyük bir günahtır. Cehenneme götüren bir günahtır. Dinin direğidir namaz. Es-salatu imadu din buyurmuş Peygamberimiz. Namaz dinin direği. Dolayısıyla kafir olmuyorsa da cehennemlik oluyor yine. Ebediyen cehennemlik olmuyor. Çünkü kafir ebediyen cehennemliktir. Bir insan yani bu şekilde namaz namazı kılmıyor ama inkar ederek kılmıyor ise, yani namaz farz değil diyor ya da ne namazı diyor, bırakın bu işleri diyor mesela, bu zamanda namaz mı olurmuş ya diyor. Ben böyle şey anlamam diyor mesela. Bu gibi sözler söylüyorsa kafir olur. Çünkü bu namaz inkardır. Niye kafir olmuş oldu? Namazı kılmadığı için değil. Ya niye? İnkar ettiği için. Farzı yapmamak insanı kafir yapmaz. Kabul ettiği müddetçe. Kabul ediyorsa kafir olmaz. Ama kabul etmiyorsa dinin bir emrini reddediyor. Karşı geliyor. Bu Kur'an'da var, hadislerde var. Bunu reddetmek tabii ki yani Allah'a isyandır bu. Günah işlemekten öte kabul etmemek oluyor. Bu küfürdür. Allah'ın bir hükmünü kabul etmemek ne demek? Böyle bir insan tabii ki kafir olur. Yani namazın terki insanı kafir yapsa neyden dolayı yapar? İnkardan dolayı yapar. Namazın terkinden değil de namazı inkar ederek terk ettiğinden dolayı. Bu inkar bazen alay biçiminde olur. Bazen farziyetin inkar şeklinde olur. Farziyetin inkar etse de aynıdır. Farz değildir dese yine kafir olur. Evet. Namaz insanın kalbinde hakkı canlandırır. Hak canlanırsa o insan artık kötülükler yapmaktan uzak durur. Haramlardan uzak durabilir. Çünkü hak onun kalbinde canlanmıştır. Namaz insanın ne olduğunu da ortaya çıkartır. Kur'an-ı Kerim tembel tembel namaza kalkanlardan bahseder. Müslüman, hakiki Müslüman namaza istekle kalkar. Önemli bir insanla görüşmek için can atarsın. Allah ile Allah'ın huzuruna çıkmak için nasıl can atmazsın? Nasıl tembel tembel kalkarsın? Bu kabul edilemez. Kur'an-ı Kerim'e göre tembel tembel kalkanlar ya münafıktır ya münafık ahlakına sahiptir. Bu münafıklarda olan bir ahlaktır. Her tembellik yapan, daha doğrusu tembelce namaza kalkan kişi münafıktır diyemeyiz. Ancak münafıklar tembel olurlar, namaza tembelce kalkarlar diyebiliriz. Çünkü mesela münafıklık alametlerinden biri de mesela yalan söylemektir. Mesela sözünde durmamaktır. Bir insan sözünde durmasa mesela kafir olur mu? Olmaz. Ama bu münafıklık alametidir. Münafık ahlakıdır. Münafığın amelidir. Münafık böyle yapar. Ama her böyle yapan münafıktır diyemeyiz. Aynı şekilde namaza tembelce kalkan İnsanda münafık ahlakı vardır diyebiliriz. Münafıklığına belki işaret de olabilir. Ama illa da münafıktır diye kesin konuşamayız. Çünkü bu münafığın ahlakı olsa da yapan kişi münafık olmayabilir. Ameli olarak münafıklık yapmış olur. Amelen münafık, itikaden münafık değil. Yani münafık da iki kısım ana hatlarıyla. Yani ameli münafık var, itikadi münafık var. Mesela bir insan yalan söylese, sözünde durmasa, emanete ihanet etse, mesela bu insanda münafık ahlakı vardır. Amelen münafıktır. Yalan söylediği zaman ameli olarak münafık oluyor. Yani münafığın amelini işlemiş oluyor. Ama itikaden münafık diyemeyiz. Bu insan samimi bir Müslüman olabilir yani. Genellikle münafık dendiği zaman itikadi münafıklık akla gelir. Yani içinden Müslüman değil, dışından Müslüman gibi görünen, bizi aldatan insan. Genellikle o kastedilir. İtikadi münafık. Ama itikadi münafık olması şart değil yani. Amelen de insan münafık olabilir. Yani Müslümandır, itikaden Müslümandır, münafık değildir, hakikaten inanmaktadır. Ama münafığın amellerini işlemektedir. İşte bu kişi ameli münafıktır, itikadi münafık değildir. Namaza tembel tembel kalkan kişi amelen münafık. Yani ameli münafıklık üzerindedir. Yani münafığın amelini işlemektedir. Feveylun lil musallin, o namaz kılanlara yazıklar olsun. Namaz kılanlara kimmiş o yazıklar olsun denilen namaz kılanlar? Ellezine hum an salatihim sahun, onlar ki namazlarından gafildirler. Namaz kılar ama namazından gafildirler. Şimdi burada namazdan gaflet nedir? İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre diyor ki, çok şükür ki diyor Allah ellezine hum an salatihim dedi, fi salatihim demedi. Ellezine hum an salatihim sahun, ellezine hum fi salatihim sahun demedi. Yani an deyince namazın dışında olan bir şey, fi deyince namazın içinde olan bir şey. Yani bu gaflet, an dediği zaman namazın dışında olan bir gaflet, fi deseydi namazın içinde olan bir gaflet. Namazın içindeki gaflet herkeste var. Namaz kılarken aklına 1000 tane mesele geliyor. Namazın içindeki gaflet herkeste var. O yüzden Allah Azze ve Celle rahmet etti de fi demedi. Eğer fi deseydi اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ sahun, onlar namazlarının içinde gafildirler. O zaman herkes girerdi içine. Herkese yazıklar olsun. Bütün böyle namaz kılanlara, ki böyle namaz kılmayanlar azdır zaten. Peygamberler, veliler, salihler, önemli insanlar ancak böyle gaflet içinde namaz kılmazlar. Gerisi zaten gaflet içinde namaz kılar. Ama Allah an dedi de neyse ki kurtulduk. Yani namazlarından gafildirler. Yani namaza geç başlarlar. Ya da namaza tembel tembel kalkarlar. Namazın dışındayken, namazın dışındayken namazı geciktirme gibi, namazın kıymetini bilmeme, anlamama gibi, namazın kıymetinden gaflet içinde olmak gibi, namazı işte geç saatlere bırakmak gibi, yani her namazı mesela son dakikada kılıyor mesela. İşte bu veil olanlardan biri budur. Veilun lil musallin, hangi musalline veil olsun? İşte böyle musallinlere veil olsun. Mesela hep son dakikada. Ama mesela yatsı namazını geciktirmek iyidir. Eğer uykun gelmiyorsa. Geç kılmak teşvik edilmiştir. Mümkünse, uykusu gelmeyecekse geç kılmak daha iyidir. Mesela sabah namazını çok erken kılmak değil de böyle güneşin doğuşuna yakın kılmak daha iyidir. Ama çok riskli olmamak şartıyla, son dakikaya bırakmamak şartıyla. Yani biraz böyle aydınlanınca ortam, hava biraz aydınlanınca kılmak iyidir. Ama öğlen, ikindin, akşam, bunlar ilk vaktinde kılmak, efdal vakitleri ilk vakitleridir. Yani namazın vakti girer girmez öğlen, ikindin, akşamın hemen kılmak daha iyidir. Tabi ikindi namazının vakti üzerinde tartışma var. İmam-ı Azam'a göre namazın vakti girmemiş oluyor şu anki takvimler. cumhura göredir. Yani gerek İmameyn, Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam'ın talebeleri olan İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed, onların görüşü de, diğer üç mezhebin görüşü de esas alınmıştır ve ona göre namaz vakti, öğle ikindi namazının vakti tayin edilmiştir. Fakat İmam-ı Azam'a göre daha vakit girmemektedir aslında. Yani bir metrelik bir çubuk öğlen vaktinde feizeval, tam böyle güneşin tepede olduğu vakitte bir metrelik bir çubuğu dik olarak yere tuttuğunuzda gölgesine kadar, mesela diyelim ki yarım metre ise, bu tabi değişir mevsimden mevsime, mesela yarım metre ise bir o kadar daha, yani bir metrelik çubuğun bir metre daha ilave olduğu zaman namazın vakti girer, ikinin namazı girmiş olur. İmam-ı Azam'a göre hayır, iki metre, iki katı olduğu zaman, yani 2,5 metreye çıktığı zaman, yani 1,5 değil 2,5 metre olduğu zaman. Dolayısıyla mevsime göre değişir de, fakat böyle yarım saat 40 dakika filan civarında bir fark oluyor aşağı yukarı. Onu hesaba katmak isterse kişi, ikin namazını böyle bir 40 dakika 45 dakika sonra kılsa, tüm mezheplere göre de gerçekleşmiş olsun diye öyle düşünüyorsa, öyle de kılabilir. Ama yani bu gibi tartışmaları uzatmaya gerek yok. Halk arasında bunlar tartışılmasın, böyle şeyler olmasın diye düşünüp, herkes gibi namaz, ezan vakti geldiği zaman da kılabilir. Camide zaten kılıyorsa zaten mecburen öyle kılacak. Evet. Yani özet olarak yatsıyla sabahı geciktirmek iyi olur. Eğer namaz riske girmiyorsa, yatsı namazında uykusu gelmiyorsa, sabah namazında güneş doğacak kadar da değil tabii, o kadar da geciktirmeyeceğiz. Riske atmayacağız. Hafif bir karanlık gene olacak yani. Diğer namazları ise ilk vakitlerinde, böyle olursa kişi namazından gafil olmamış olur. Namaza önem veren bir insan olmuş olur. Aksi halde namazı böyle hep son dakikaya, mesela öğlen namazını, ikin namazını 15 dakika kala kılıyor. İkindiği akşama yarım saat kala, yani kerahat vaktinde kılıyor. Akşamı yatsıya 10 dakika kala kılıyor. Hep böyle. Bu adam işte feveylun lil musallin, işte o veil olsun o namaz kılanlara buyurulan o kimselerdendir. Hep namazı böyle geciktirmektedir. Ya abdestini iyi almamaktadır, baştan savmadır. Ya namazını çok acele, baştan savma kılmaktadır. Ya namazı kaçırmaktadır. Bir kılıyor bir kılmıyor filan. Bunun gibileri kastediyor. Çünkü an ile gelmiştir ayet. Çok şükür ki öyle geldi. Ya fi ile gelseydi ne olacaktı? Fi salatihim deseydi, o zaman hepimize yazıklar olsun demiş gibi olacaktı. Çünkü hepimizin de namazlarında bir gaflet var. Allah gafletten kurtarsın. Hakkıyla namaz kılabilmeyi nasip etsin diyerek bir mola verelim. Sonra inşallah devam edeceğiz.